akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir yaşam ve sağlık programında daha birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var bu akşam. Dermatoloji uzmanı Sayın Uzman Doktor Metin Oğuz Beyefendi. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Doktor Metin Oğuz Bey Bilecik doğumlu. Evet. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun olduktan sonra dermatoloji ciddi hastalıkları uzmanlığını İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde 1992 yılında tamamladı. Deri cerrahisi ve kozmetiğe önem vererek bu konudaki son gelişmeleri ve teknikleri takip edip uyguladı. Bitkilerle tedaviyi aileden gelen bir merakla takip etti. Bitkisel tedavinin gelenekten kurtulup ilmi deliller ve metotlarla gelişmesi ve kozmetikte uygulanmaya başlaması ile bu konudaki gelişmeleri yakından takip etti ve kendi çalışmalarıyla yön verdi. Şu an özel bir hastanede hem çalışıyorsunuz, evet, hem de kendi muayenehaneniz var. İsterseniz beslenmenin cilt hastalıkları üzerindeki etkisinden öyle başlayalım. Genel olarak böyle.
Zaten ya benim beslenme merakım demeyeyim de iştigalim önce Cerrahpaşa'da metabolizma polikliniğine halamı götürmekle, morbid obez olan hanımı defalarca polikliniğe götürüp oradaki diyet listelerine sokmakla başladı. Öyle bir uzaktan merak ama daha çok asistanlığım ve dermatoloji uzmanlığım döneminde bazı hastalıkların bazı kimselerde veya bazı belirtilerin bazı insanlarda daha fazla olduğunu görüp bu konu üzerine daha fazla dikkat ettim. Sonradan biliyorsunuz bundan 5-10 sene sonra benim bu şeyden metabolik sendrom diye, evet, bir şeyden bahsedilmeye, evet, başlandı. Biz de bakıyorduk neydi bu? Onlar anlatamıyordu bence. Bence metabolik sendrom çok güzel bir ad ama eksik. Olayı anlatamıyor. Metabolik bir şeyler var burada ki bunlar oluyor deniyor. Kimisinde kalp hastalığı oluyor, kimisinde tansiyon oluyor, kimisinde şeker oluyor, kimisinde inme iniyor, kimisinde kanser oluyor. Bazısında hepsi oluyor. Evet. Bazısında tek birisi hafif miktarda oluyor ama ne bu? Benim şeyle bağlaştıracağım. Benim o dermatoloji gözlemlerimle bağlaştıracağım. Aslında mesele bir hiperinsülinemi meselesi. Evet. Yani kanda insülin yüksekliği var. İnsülinle eşlik eden insülin like growth faktör yüksekliği var. Evet. Buna biliyorsunuz büyüme hormonları, büyüme sinyalleri veriyorlar. Ve bunu fark ettikten sonra iyi hatırlıyorum yaklaşık yeni ihtisas yapmıştım. Bir sevdiğim bir abim, tanıdığım bir eczacı abim boynundaki et benleri, bu et benleri yani boyunda, göz kapaklarında, koltuk altında gördüğümüz et benleri, halk arasında çok görünen et benleri, evet, hep biraz kilolularda oluyordu o zaman. O zamanki fark ettim, 20 sene önceki.
Nasıl bir bağlantı var et benleriyle? Kilo
şimdi arasında? Ona bahsedeceğim. Evet. Yani et benli. Sonra bize insülinoma diye bir şey öğrettiler. Ben hiç görmedim talebelerimizde. İşte onun belirtileri var. Böyle belirtileri görürseniz insülinoma belirtisi, akantoz nigricans denen bir durum. Evet. Gene aynı bölgelerde, bu et benlerin olduğu bölgelerde, göz kapaklarında, ağız etrafında, ağız etrafında et ben olmaz ama bu ağız etrafında, boyunda, koltuk altında, kasık bölgesinde bir kadifemsi bir doku gelişimi ve koyu renk gelişimi. Eklemlerde, eklem üstlerinde de oluşabiliyor bu. Bunu öyle biz bakıyorduk, yani dermatolog olunca daha çok cilt belirtilerine bakmaya başladık tabii, evet, ki. Veya farkı fark etmeye başladık. Ufak nüans farklarını daha iyi fark edebiliyoruz. Ona dikkat ettiğimiz için. Ama şu anda fark ediyorum ki benim 20 sene önceye göre en az 20 kat daha fazla görüyoruz. Bunun akantoz nigricans'ın hafif formları. Hafif ve, evet, şiddetli formlarında. Çok fazla miktarda. Hatta bunları 40-45 kilo insanlarda görüyoruz. Bunların ikisi de hiperinsülinemi vakasıdır. Yani kanda insülin yüksekliği vardır. Evet. İnsülin ve insülin like growth faktör dediğimiz insülinle birlikte salgılanan, insülinle bağlı bir büyüme faktörü var. İnsülinin kandaki ömrü 5 dakika. Ama insülin like growth faktör daha uzun ömürlü. Evet. Daha fazla tesir ediyor. Şu anda kanserlerdeki katkısından da bahsediliyor. Yani kanserin ilerlemesinde de benim bu, deri belirtilerinde de daha sonra bahsedeceğim birçok cilt hastalığına, onlara daha sonra gireceğim. Hep böyle insülin ve insülin-like growth faktörün ve onların bozduğu diğer hormonların, seks hormon binding globulinin, antrojenlerin etkileri var.
Evet.
Yani aslında bu hiperinsülinemi lafı da bence gereksiz bir laf. İş tamamen yanlış beslenme.
Evet.
Yanlış beslenme.
Son zamanlarda tabii bu işte fast foodlar o tarz bir
yani beslenmede... metabolik sendrom, yani metabolik sendromu incelediğiniz zaman bir hiperinsülinemi vakası olduğunu görüyorsunuz. Ama onun da sebebi, yani bu kafanıza uzaydan düşmüyor metabolik sendrom. Ya da şu andaki moda deyimle benim insülin direncim var diyorlar. İnsülin direncim demek şu, benim insülin işe yaramıyor kanda. Bu yüzden vücut daha fazla insülin salgılıyor. Yani bir birim şekere normal insana göre daha fazla insülin salgılıyor. Evet. Bu hep zorlamadan dolayı oluşan ve hiperinsülinemi, insülinle birlikte insülinle growth faktör ve diğer belirtiler. Benim gördüğüm derideki belirtiler, ama bu sadece deriyle kalmıyor, kalbi tutuyor. Genetik olarak ne yatkınsanız sizde, tansiyon varsa tansiyon yatkınlık, şekere yatkınlık varsa şeker, kansere yatkınlık varsa kanser, kalp hastalığı yatkınlık varsa kalp hastalığı, bazen hepsi bir kişide gözüküyor. Bu 30-40 sene, 50 senelik yanlış beslenme sonucu. Yani ben olaya eskiden metabolik sendrom bakıyordum, onunla 10 senedir ilgileniyordum, hastalarımı uyarmaya çalışıyordum. Yani bilinçli olarak daha önceki o fark ettiğim et benlerinin fazla olması dışında artık işi mekanizmasını bilerek.
Evet.
Ama şimdi tamamen bir yanlış beslenme olarak değerlendiriyorum. Hatta bugün de bazı günler çetele tutuyorum. Bu yanlış beslenme belirtileri olan hastalar, yani günlük çetele %30'dan fazla. Yani bana gelen, o gün gelen hastanın %30'dan fazlasında var bu belirtiler.
Bayağı bir arttı değil mi?
Çok arttı. Yani 20 sene öncesi bizim artık yaşımız müsait. 25 yıllık uzman neredeyse. Yıllarca, yıl içerisinde hastalıkların değiştiğini gördük. Yani bazı hastalıklar daha öne çıktı. Ama bunların hepsinin nedeni bana göre yanlış beslenme. Yanlış beslenmeyi de ben iki şekilde algılıyorum. Ben hep deri belirtilerinden çıkarak, yani oradaki şeyleri okuyarak, derideki belirtileri. Deri vücudun aynasıdır derlerdi bizim kitaplarda, ama bizim demek ki onu görecek gözümüz yoktu daha. Onlar için binlerce hasta görmemiz gerekiyordu. Binlerce vaka görmemiz gerekiyordu.
Evet.
Gözümüzün alışması için gerçekten metabolizmanın aynası. Cildin tonundan, renginden beslenmesini anlayabiliyoruz. Bugün bana bir güzel bir bayan geldi. Zayıf da bir bayan. Çok doktora gittim. Çok benim yüzümde bir renk farkı var. Renk farkı var. Hiçbir şey fayda etmiyor. Soyucular fayda etmiyor. Aklına ilaçları fayda etmiyor. Döktü. Ben uzaktan baktım. Zaten artık 5-10 saniyelik bir muayeneyle durumu anlayabiliyorum. Göz etrafı, ağız etrafında bir koyuluk. Eklemlerde de koyuluk varsa bana göre %99 bu acanthos nigricans minor dediğimiz. Yani bu malign olmayanın kanda insülin yüksekliği. Ha, bunda kanda insülini ölçemiyorsunuz. Yani testler yapsanız açlık insülin seviyesi, tokluk insülin seviyesi çıkmaz. Çünkü zaten insülinin kandaki ömrü 5 dakika. Ama bizim ölçmediğimiz bir şey var. İnsülinler growth faktör. O bir rutin ölçümde yok. O da yükseliyor. O kolay kolay düzelmiyor. Yani bu hastaları biz sağlıklı beslenmeye çektiğimizde de 1-2 seneden önce gidiyor lekeler.
Evet.
Diğer belirtiler daha çabuk gidiyor. Evet. Selülitü daha çabuk gidiyor. Bel yağlanması. Mesela bel yağlanması. Herkes düşük pantolon giymeye bağlıyorlar. Ama ben biliyorum ki artık %100 hiperinsülinemi ve yanlış beslenme sonucu. Evet. Çünkü çikolatayı, kolayı, ice tea yasakladığım kimselerde 6 ay sonra teşekküre göre bel yağlanması gidiyor. İki şekilde yanlış beslenme var bana göre. Gözlemlerime göre. Bir, çok fazla karbonhidrat tüketmek. Çok ekmek yemek, pilav yemek, börek yemek, makarna yemek. Patates.
Evet. Ama bunlar eskiden vardı. Yani bunlar arttıran onlar değil herhalde, değil mi?
Bir şey o. Bu burada daha çok ben et benlerini görüyorum. Çok karbonhidrat tüketenlerde. Hani kiloyla birlikte oluyor genellikle o. Et benlerini görüyorum. Orada fazla insülin üretimi var. Fazla işte insülin akrofak. Bunlar metabolik sendroma daha yatkınlar.
Evet.
Daha çok metabolik sendrom oluşuyor. Tabii metabolik sendrom oluşması için 20-30 sene sonra oluyor.
Evet.
Yani sigara içiyorsunuz, 30 sene, 40 sene sonra kanser veya astım oluyorsunuz gibi. Bir de sık karbonhidrat tüketmek. Yani sık sık yemek, atıştırmak hep insülinü ve insülinlik growth factor uyardığı için bu kanda insülinler devamlı pik yapıyor, iniyor ve işte, herkes diyor ki benim gizli şekerim var ya da benim şeker düşüklüğüm var, benim hipoglisemim var. Bunlar da yanlış beslenme.
Evet.
Ya bu kişiden bu sık sık karbonhidrat tüketmesini kestiğiniz zaman diyor benim kan şekerim düştü, gidiyor bir ekmek koparıyor. Tekrar çıkıyor, tekrar düşüyor 2 saat sonra.
Kilonun etkilediği zaten çok fazla hastalık var. Şeker hastalığı.
Kilo tansiyon. Olmadan da etkiliyor. Ben onu anlatmaya yani, çalışıyorum.
Ama ciltte de demek ki birebir etkili. Et benlerinin dışında.
Hayır, ben daha da iddialıyım. Oralara da geleceğim. Daha da iddialıyım. İlk belirtilerini ciltte veriyor.
Evet.
Bunları kanda tespit etmek mümkün değil. Yani homo insülin rezistansı falan çok çok iş işten geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Yani çok vahim vakalarda ortaya çıkıyor. Çok ileri vakalarda çıkıyor ortaya. Benim gene tespitine göre, yani hasta yaptığım göre ilk önce tokluk insülin seviyesi yükseliyor. Sonra açlık insülin yükseliyor. Sonraki sırada tokluk kan şekeri yükseliyor. Sonra açlık kan şekeri yükseliyor. Tabi bu bazen 4-5 yıl sürüyor. Ne olur bunu erken fark ederseniz, onun diyabet olmasını önlerseniz, evet, kanser olmasını, evet, önlerseniz, kalp hastası olması, hatta buna göre yok. Benim için tek bir ölçü bile yeter. Bu iç kıyılması. Yani bu içim kıyılıyor, şekerim düşüyor ya. Bu benim için tek belirti. Bir şey, yanlış bir şey gidiyor. Çünkü açlık bu değil bence.
Evet.
Yani açlık, onu da bak bir ciltten girdik, nereden çıktık. Açlık bence şey, oruç tutanlar iyi bilir. Böyle ikindi açlığı vardır. İkindi. Yani aç değilsinizdir ama bir halsizsinizdir. Enerjiniz tükenmiş. Açlık bu. Enerjiniz tükenmiş. Ama böyle içiniz kıyılmıyor, eliniz ayağınız titremiyor. Eliniz ayağınız titremesi, içiniz kıyılması hipoglisemi.
Evet.
Onun 2 saat, 3 saat, 4 saat önce bir aşırı karbonhidrat tüketimi var. Burada. Niye karbonhidrat bu kadar eskiden beri olduğundan daha fazla zarar ediyor? 20 sene önceye göre benim gözlemlerim daha fazla zarar veriyor kişiye. Orada da bana göre bu slow motion yaşıyoruz artık. Arabalar, asansörler, klimalar, kaloriferler, yani enerji olarak bir yere koşmuyoruz, yük taşımıyoruz. Slow motion yaşadığımız için saatlik karbonhidrat tüketimiz azaldı.
Evet.
Veya saatlik enerji diyelim, saatteki enerji tüketimimiz azaldı. O zaman ve karbonhidratlar benim konum değil ama artık çok ilgilendiğim için biliyorum. Hızlı bir şekilde yakılması lazım. Ya yakıyorsunuz ya da o yağa dönüyor. O da ya sizi yakıyor.
Spor yapılacak.
Evet.
Yani.
Evet,
ya da almayacaksınız karbonhidratı.
Almamakta.
Yani karbonhidratı almayacaksınız. Ben şöyle düşünüyorum. Yani 4000 kalori yakıyorduk 40 sene önce. Biz bile yakıyorduk yani. Sporcu olmadığımız halde. Şimdi 2000 kaloriye düştü. 2000 kalori kısmamız lazım. Protein ve yağlar biliyorsunuz vücudun yapı taşı.
Evet.
Bunları kısmak doğru değil. O zaman sadece karbonhidratları kısacağız. Protein ve yağları alacağız. Zaten protein ve yağ tüketen insanların cildi daha parlak canlı oluyor. O konuda da geleceğim. Şimdi cilt hastalıklarına da bağlayacağız sonra. Evet. Siz hep cilt için çağırdınız ama ben hep yiyeceklerden bahsediyorum. Sütün, yağın alınması bence buğdayın kepeği alması gibi bir şey. Ya buğdayın kepeğini aldığınız zaman dengeyi bozduk. Allah bu yiyecekleri bize göre yaratmış.
Evet, maşallah.
Heh. Evet, tabii.
Bize göre yaratmış olduğu gibi. Ya o buğdayda bir kusur yok. Biz onu kusurlu gibi içinden kepeği aldığımız zaman daha zararlı getiriyoruz. Süt de öyle. Sütün içinden yağını aldığımız zaman gene,
evet,
bence zararlı getiriyor. Çünkü karbonhidrat almadığınız zaman enerji yağdan almak lazım. Yağ daha yavaş yakılan bir şey. Yani şu anki yaşam tarzımıza daha uygun. Yavaş enerji harcamamıza daha uygun. Şimdi gene yiyeceklerle başladık. Yiyeceklerden etkilenen cilt hastalıkları diyeyim. Yani direkt %100 değil ama yiyeceklerin etkilediği çocukluk çağından başlıyoruz şimdi. Çocukluk çağında ilk gördüğümüz şey akneler. Akneler çok şeker tüketenler de daha fazla. Artık şekeri kıstırıyoruz. Evet. Yani 15-20 sene önce yiyeceklerle bir alakası yoktur yazıyordu bizim dergilerimizde, araştırmalarımızda. Şimdi aynı araştırmalar tekrar yapıldı. Niye ki onlar şekerin dokunduğu görüldü. Özellikle sonra geri araştırmalara bakıldı. Daha önce yapılanlar çikolata diye çikolata yağı da yapmışlar. Yani içindeki şekeri ihmal etmişler. Ama zarar veren şey şeker.
Evet.
Bana da o zaman hastalarım diyordu 15 sene önce ben yiyeceğim bir zarar yok dediğimde ama ben çikolata yediğimde ertesi gün sivilceğim çıkıyor diyordu ya. Biz de madem öyle gözlenmedin boynumuzu büküyorduk hasta bize akıl veriyordu aslında yol gösteriyordu. Sen o zaman yeme onlar yani sana dokunuyordur diyorduk ama evet. Herkese dokunduğunu yeni fark ettik. Şimdi bir de problemlerimizden biri yetişkin akne.
Evet.
Artık bizim konferanslarımızda, toplantılarımızda ayrı bir bölüm. Yetişkin akne diye anlatılıyor. Ben bazen sayıyorum ben aklıma düştüğü zaman. Ergen gelen akneyle yetişkin, o gün ne kadar yetişkin akne gelmiş. Yetişkin akne yani 25 yaşından sonraki akneler daha çok.
Evet.
Eskiye göre daha çok.
Beslenmeyle tabii değil mi?
Ben ona bağlıyorum. Yani şimdi yavaş yavaş
peki, yağlı,
şeyler.
Şekere bağladınız da yağlı beslenmenin
yağ, yağ çok sağlıklı bir şey. Hele
karbonhidrat şey almayacaklar.
Cildi yağlandıran şey, bunu cildi atladık. Cildi yağlandıran şey isimler growth factor.
Öyle mi?
Sebum bezlerini büyütüyor. Yani androjenler büyütüyor. Gene seks hormon binding globin düşmesine bağlı. Androjenlerin relatif olarak yüksekmiş gibi tesir etmesi. Yani şeker yediğince cilt yağlanıyor.
O zaman egzamanın da birebir etkisi olabiliyor mu?
Şimdi bazı şeyler var. Onlardan da bahsedelim. Evet. Hatta aslında bile diyorlar. Yani bu şeker kısıtlamasının alerjik hastalıkları bile
evet.
Lökositleri etkilediğini, alerjik hastalıkları bile bozduğunu söylüyor. Sık şeker tüketmenin. Geçen sene bana bir hasta gelmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden burnunda leke var. Birçok doktorlara gittik. Tercüman da anlatıyor. Ben de yarım yabancı İngilizce konuşuyorum. Çözüm alamadık Arabistan Yarımadası'nda. Bir de burada görünelim dedim. Eyvah zor bir vaka ki ben şimdi mahcup olacağız bunlara karşı. Burnunda leke. Hiç görmedim daha önce bir şey. Hiç görmedim. Benim gibi gözlüklü bir genç çocuktu. 14-15 yaşlarında. Burada kopkoyu bir leke. Birçok tedavileri, soymalar, her şey uygulamış. Bütün leke tedavileri hiç geçmemiş. Sonra yakından bakıcı bir gördüm. Bizim o meşhur akantosu degrikans bulguları. Vücudun her yerinde.
Evet.
Ben don't eat sugar dedim. Zaten bütün aile böyle şey yaptı, şaşırdı herkes. 2 litre kola içiyormuş günde çocuk. Bu kıvrım yerlerinde görüyoruz ya kantosu. Muhtemelen bu gözlüğün sürtünmesi.
Evet.
O evet. Etkiyi yaparak burada ilk defa bir kere gördüm onu. Ama diğer belirtilerden ve hikayeden öğrendik. Akandos digrikans tabii dokusu da benziyordu akandos digrikansa. Koyu kadife bir yapısı var o derininde. Hatta geçenlerde bir yazı okudum. İnsülin nek diye bir şeyde yapmışlar. Bizim bu akandos digrikans çok fazla belirti vermeden daha koyu renk vermeden boyundaki böyle bir derideki kabalaşmayla insülin rezistansının alakasını bulmuş birisi ve ona bir isim takmış. İnsülin boynu diye. Daha işte yetişkin akne. Yetişkin aknede de en çok kullandıklarımızdan gene antiandrojenler. Yani bayanlarda oluyor. Erkek hormon etkisini azaltan maddelerle tedavi etmek tavsiye ediliyor. Ama kanında baktığınız zaman şey yok.
Değerler yani, normal.
Değerler normal. Ve fayda görüyorlar bundan.
Evet. Peki o dışarıdan sürülen birçok şey var. Antibiyotiklisinden tutun. Böyle
tamam. Geçici olarak fayda ediyor.
Fayda ediyor değil mi?
Geçici olarak fayda ediyor. Onu bıraktığınız zaman etmeye de biliyor. Evet. Ama zaten 25 yaşından sonra görülmesi normalde bir ergenlik sivilcesi hormonların etkisiyle olup sivilcelerin çıkması ya yağ bezlerinin büyümesi orada enfeksiyon gelişmesiyle oluşuyor.
Evet.
Ben de diyor, ergenliğimde hiçbir şey yoktu. Pırıl pırıldım. Şimdi 25 yaşından sonra oldu. 30'unda oldu.
Peki o ağızdan alınan antibiyotiklerin
onlar geçici faydası var.
Ama kullanılıyor değil mi? Yani faydası var.
Tabii ki. Tabii ki.
İnsülin direnci normal olduğu zaman, insülin dengesi normal hale tuttuğu zaman pek
çok şey yavaş yavaş düzeliyor tabii. Evet. Düzeliyor. Geçenlerde bir yazı vardı gene bununla ilgili. İşte o bende de var isterseniz gönderebilirim hala onu saklıyorum.
Evet.
Bunlar nasıl tedavi olur? Yani diyetle de geçmiyor bunlar artık diyor. Bu Amerikalı bir yazar toplamış bütün bu yayınları. Diyetle de düzelmiyor bu belirtiler kolay kolay. bazıları şey tavsiye etmiş, oruç. Amerika'da. Ve bu diyor haftada iki kere oruç tutun diyor. O zaman haftada iki ya da beş kere öğün atlayın. Yani 8 saat aç kalın. Bu insulin-like growth faktörün düşmesi için. Buradan yani peygamberimiz ne kadar böyle basiretli, yani bir cümleyle bir kitaplık şeyi anlattığını görüyorsunuz. Bu acıkmadan yemeyin.
Evet.
Lafıyla. Acıkmadan yemeyin. Ya bu atıştırmayın demek.
Çok yemekten bir zararlı, doğru. Zararlı. Geçenlerde bir programa Rasim Bey katılmıştı. Rasim Küçük Usta. O söyledi. Ben dedi günde iki öğün yiyorum diye. 12 saat arayla. Aslında yani sizin söylediğinizde uygun. Yani evet.
Benim söylediklerim birçoğu %80'i benim gözlemlerim ama artık bunları destekleyen, bu şekilde
çok
yapan çok fazla yayın var. Yavaş yavaş giriyor. Yani olaya bir metabolik sendrom gözüyle bakarsanız aldanıyorsunuz. Ama olaya bir beslenme bozukluğuna bakarsanız, bence daha doğrusu yanlış beslenme şeklinde bakarsanız, bu sefer bunu bence çözüm daha kolay. Ne yapacağınızı biliyorsunuz baştan. Dediğim bu oruç tutmanın veya öğün atlamaların astıma da fayda olduğundan, öyle yayınlar olduğundan da bahsediyorlar. Yani yayın adı böyle oldu. Ben o yayını okumadım ama. Yani daha doğrusu çok sık yemek, çok yemek, özellikle karbonhidrat tüketmek.
Çok zararlı.
Bütün
tabii,
şeye zararlı. Yani insan beyni, şey vücudu, ne beyin, ne deri, ne kalp, hepsi bütün. Aslında birine zarar veren şey hepsine zarar veriyor.
Bağlantı da etkiliyor tabii diğer.
Hepsine zarar veriyor. Ben anti-aging çalışmaları da yapıyorum biliyorsunuz.
Evet.
Anti-aging'in bir kelimesi olmamaktır. Yani önlemek. Önlemenin yolu da cilt olarak bakarsam, kalp olarak, cilt olarak bakınca da bu karbonhidratlar yıpratıyor. Ben cildi çok güzel bir şeker hastası görmedim şu ana kadar. Delik delik, gözenekli, mat oluyor. Bu dediğim şeylerden dolayı. Artık ben neden olduğunu biliyorum.
Evet.
Güneş zaten yıpratıcı etkisi var. Ultraviyole ışınlarının, bunu biliyoruz. Bir de sigara.
Tabii.
Ya sigaranın etkileri de ciddi gözüküyor. Yani sadece akciğerlere, mesaneye, işte ağız yoluna, mukozaya zarar vermiyor. Deriye zararı da gözüküyor. Benim şimdi yaşımız müsait olduğu için tabii ki bir hastaları senelerce takip ediyoruz. Siz de bilirsiniz.
Evet.
Eski hastam tekrar geliyor bana. İki sene sonra sivilcesini tedavi etmişim. Kendi de söylüyor artık. Senin tavsiyene uymadım. Şekerli şeyler yemeye başladım. Şimdi tekrar bozuldu diyor. Alerjik hastalıklara da bu sık şeker tüketmenin, benim çok bu konuda bir şeyim yok yani, okumuşluğum yok ama böyle diyen yayınlar var. Şimdi alerjik hastalıklardan bahsedelim. Sizden bahsedelim.
Evet.
Yoksa kanserlerden, benlerden bahsedelim.
Alerjiye devam edelim. Hakikaten herkesi ilgilendiren bir konu.
Şimdi çünkü en sık rastlanan cilt rahatsızlıklarından biri değil mi? Alerji.
Şöyle diyelim. Bağışıklık sisteminin
büyük
bölümü deride olduğu için deri biliyorsunuz vücudun en büyük organı. 2 metrekareye yakın bir alanı var ve en büyük faktörlerinden biri de bağışıklık sistemi. Yani dışarıdan gelen maddelere karşı vücudu korumak, savunmak olduğu için çok fazla alerjik şeyi var, hücre var deride. Alerjik mekanizmalar ya da bağışıklık mekanizma deride. Alerjik sistemi, bağışıklık sistemi 4 şekilde reaksiyon verir diye öğrettiler bize. Bir, antikorlarla reaksiyon verir. Bir, IgE ile reaksiyon verir. O da antikordur. Ve lenfositlerle.
Evet.
Lenfositler, bir de geç reaksiyon var. Şimdi antikorlarla oluşan şeyler, reaksiyonlar, romatizma hastalıkları gibi, pemfugus, pemfugoid gibi böyle antikorların derideki yerlere zarar vermesi sonucu
lupus
deride.
Lupus falan değil mi?
Lupus, evet. Lupus. Lupus daha çok, bir de antikorlardan çok, lupus antikoru da var. Gene hücresel cevap bu. Lenfositlerle oluşan bir şey. IgE'ye bağlı ürtiker. Ürtikeri akut ve kronik diye ikiye ayırıyoruz biz. Bu hasta yaklaşım açısından bize kolaylık veriyor.
Evet.
Akut urtikaların çoğu yani mevsimsel. Bugünlerde çok mesela. Ben hep şöyle gözlemledim onda da. Hava değişiminden olduğu bu günlerde çok oluyor.
Evet.
Şöyle tahmin ediyorum. Afrika'dan bir bulut kalkıp geliyor buraya. Bu arada bir tanımadığı bir madde getiriyor. Buradaki birkaç kişiyi alerji yapıp gidiyor. Sonra başka Sibirya'dan bir bulut geliyor. Hava değişimlerinden sonra akut urtikayı daha çok görüyoruz. Evet. Tabii ki direkt bazı maddelere, ilaçlara, yiyeceklere, direkt alerji olan bitkilere olanlar da var. Onlar daha çok fark edilebiliyor. Ben fark edilmeyenlerden söylüyorum. Adam diyor ki ben kivi yedim, boğazım kaşınmaya başladı, şişti. Bunlar çok nadir ve fark etmek kolay. Bir de kronik urtikar var. Biz 6 haftaya geçtiği zaman urtikar kronik urtikar. Evet. Bu zor bir şey. Bu otoimmün bir şey büyük ihtimalle. Birçoğu otoimmün. Yani kanda antikorlar var ve bunlar urtikar yapıyorlar. Hatta biz bunu bazen ölçüyoruz. Otolog serum testi diyoruz. Hastanın başka tahliller için aldığımız serumunu da bir parça bir damla alıp kendi cildine enjekte ediyoruz. Orada urtikar bilağı gelişiyor ve kaşınmaya başlıyor. Bu kanda kendini alerji yapan bir madde olduğunun delili.
Evet.
İlaç alerjilerinde de urtikar oluşuyor.
İlaç alerjilerinde de olabilir tabii ki. Her şeyde olur. Yani bir boyada bile oluşabiliyor. Metal ile bile oluşabiliyor. Bunlar alerjik olanlar ama onların kronik urtikaların şeyi daha zor. Belki bir romatizma gibi bazen zaman zaman kortizonlar veya kortizon olmayan romatizma ilaçları kullanmak zorunda da kalıyoruz. Nadir olsa da.
Evet.
Nadir olsa da. Bir de bizim fiziksel urtikarlarımız var. Şöyle dokunma urtikarı var. Yani size birisi dokunuyor, oranız kabarıyor. 15. O da çok oldukça da sık bir şey. Ve kronik seyrediyor. Yani yıllarca seyreden, 14-15 yıl seyreden var. Ya sert bir yere yaslansa biraz sonra 5-10 dakika sonra sırtı kaşınmaya başlıyor.
Evet.
Birisi yanağını tutuyor, orası böyle kıpkırmızı kabarıyor. Dermatografya diyoruz. Yani deri yazma. Evet. Biz onu deri testlerle fark edebiliyoruz. O da belki otoimmün bir şey. Yani onları daha çok biz böyle bir viral enfeksiyondan ya da bakteri enfeksiyonundan ya da bir antibiyotik kullanımdan sonra başladığını görüyoruz. Öyle başlıyor ama kandaki antikorlar ne zaman kaybolacağı belli değil. O da
birden de oluşabilir, birden de yok olabilir.
Yani 2-3 ay içinde yok olabiliyor ya da böyle birkaç sene sürebiliyor.
Tedavileri nasıl?
Tedavilerde akutlarda akut olanların kronikleşmemesi için kortizon 3-5 günlük yani kısa süreli kortizon kullanıyor. Zaten 3-5 gün herkes kortizon deyince korkuyor. Aslında korkudan biziz yanlış kullanmasınlar diye ama 3-5 günlük kortizonla bastırıyoruz onu. Ve antihistaminik kullanıyoruz tabii. Antihistaminikler çok güvenli maddeler. Evet. Gebelerde bile çok kullanabiliyoruz. Herkes artık ve alerji o kadar arttı ki kullanmaya yok neredeyse antihistaminik. Gene ikinci tipe geleceğiz alerjilerine. Hücresel alerjilere. Hücresel alerjilerde egzamalar, bildiğimiz basit egzamalar. İşte ellerde, kimyasal maddelerle. Bugün bir hastam vardı, tiner alerjisi. Biz o kadar yalvardık, ettik. Bir arkadaşınla boya atölyesine yardıma gidiyormuş. Tespit ettiğimiz halde gene gitmeye devam etti. Bütün vücuduna yayılmış artık. Lezyonlar. Böyle akut egzemalar var ve bu da en sık gördüğümüz ev hanımlarındaki olan deterjan alerjisi.
Evet.
En sık rastladığımız o. Ama bir de atopik dermatit var ki bu atopik dermatitin de şeyi değişiyor. Gittikçe prevalansı oranla yükseliyor gittikçe. Yani 20 sene içinde bizim de gözlemimiz öyle. Ve toplum arasında da fark var. Gelişmiş toplumlarda ve geri toplumlarda oranları farklı. Gelişmiş toplumlarda daha yüksek. %20'ye kadar var yeni doğanlarda. Mesela ama gelişmemiş toplumlarda %3-5 civarında. Yeni doğanlarda. Ben şöyle diyorum bazen dalga geçmek için de hastalara. Çok fazla hijyene dikkat ediyorsunuz. Çocuklar mikropla karşılaşmadıkları artık toza moza reaksiyon vermeye başlıyorlar. Gerçekten de böyle. Yani aşırı hijyenin arttırdığını biliyoruz. Aşırı hijyen hem şeyde yani hijyen maddeleri olarak arttırıyor. Bir de bu atopikler bir genetik bir yatkınlık, ailevi bir şey. Atopik insanların ailesinde birisinde nezle, birisinde astım, değişik kimselerde. Hatta atopik egzamalı birisi ileri yaşlarda astım ya da nezle olabiliyor. Yani bir genetik bir yatkınlık var ailede. Buradaki deride bir problem var ya da mukozada bir problem var. Ya ikisinde birden. Yapısı bozuk. Biz bariyer fonksiyonu bozuk diyoruz. Yani alerjen maddeler daha kolay içeriye nüfuz ediyor. Deriye de solunum yolunda olacaksa solunum yolunda da bariyer fonksiyonu bozuk ve kurumaya meyilli. Kolay kuruyor bunların ciltleri.
Evet.
Çatlayınca çatlaklardan alerjik maddeler içeriye daha nüfuz ediyor. Kuruyor.
Nemlendirici mi kullanmaları gerekiyor?
Zaten ilaçlardan daha önemli. Yani bakımı, hastanın bakımı ilaçlardan daha önemli. Bu nasıl oluyor? Sabunlar dokunuyor, ter dokunuyor. Kendi teri kaşıntı yapıyor. Terlediği zaman kaşıntılar başlıyor. Çocuk da ailesi çıldırıyor. Burada ben 5 faktör sıralıyorum. Herkes ezberletiyorum bunu. Atopikli insanlara dokunanlar. 1. El tozu. Mite'lar. Dünyanın en alerjik şeyleri biliyorsunuz. O yüzden atopikler zaten alerjik olduğu için. %100'ünde.
Nasıl önlem almak gerekiyor mite'ler
için? Mite'lere karşı bir kere evdeki eşya sayısını azaltmak.
Evet.
Toz tutacak eşya sayısını azaltmak. Eşyaların toz tutmayacak özellikte olması, antialerjik olması ve en az haftada bir sıvı sistemli bir şeyle temizlik sistemi, robot mu diyorlar ne diyorlar bilmiyorum işte onlara ev hanımları daha iyi bilir. Sistemle evin temizlenmesi. Evet. Hatta mite'leri öldüren temizlik maddeleri önerenler de var ama güzel bir temizlik onu yaşayacağı bir ortam bırakmazsa azalır. Çünkü mite'ler insan derisiyle besleniyorlar biliyorsunuz.
Evet.
Bizim kendi döktüğümüz deriler onların gıdası. Onları azaltırsak sabah yatağınıza hemen toplamazsanız, açık bırakırsanız nemi kalıyor. Onlar için o nem de önemli. Kurursa
havalandırmak.
Evi yatağı da havalandırırsanız evet. Evi odayı da havalandırırsanız tabii yaşama şeylerini azaltıyorsunuz. Birinci mite şey tozlu. Orada da mite tozlu önemli olan. İkinci ter. Ter hemen kaşıntı yapıyor. Çocuk başlıyor koşunmaya. Kaşıntı da başlıyor. Üçüncüsü sabunlar. Sabunlar dokunuyor, kurutuyor, irite ediyor kimyasal olarak ya da mekanik olarak o bariyerleri alıyor, yağlar alıyor. Kurumaya sahip. Üçüncüsü kuruluk. Zaten kurumaya meyilli cildi. Yani kendisi öyle. Hatta solunum yolu da aynı. Bunların evlerine bir nemlendirici bulundurması lazım. Ya bir nebulizatör bir köşede ya da kaloriferlerin üzerine bir şey. Ya soba varsa sobanın üzerine bir şey. Çünkü kışın havadaki nem oranı zaten azalıyor. Bir de o nem oranı azaltılmış hava ısıtılınca genişliyor. İçinde daha az nem oluyor ve bizim cildimizden nem alarak kendini nemlendirmeye çalışıyor. Kurutuyor cildimizi.
Bir de bol sıvı alınması herhalde değil mi?
Yani bol sıvı alsanız da o cildin yapısı böyle olacak tutmaz. Oraya bir nemlendirmemiz lazım. Biz ona özel nemlendiriciler veriyoruz. Ve bunları sık sık şey yapıyoruz. Ben o atopiklerin sık sık yıkanma, terden dolayı da yıkanması gerekiyor. Sık yıkanmasın ama az sabun, sabun fazla olunca dokunuyor. Sonra o ıslak ıslak ondan nemlendirici sürüyoruz. O nemi hapsetmek için daha kurulamadan veya fazla kurumadan cildi güzel bir nemlendiriciyle o nemi deride hapsediyoruz. En son olarak yün. Yünde bulunan linol müydü? Linol çok alerjik bir şey.
Evet.
Bazı nemlendiricilerde, kremlere de konuyorlar onları. Çok büyük nemlendirici, nem tutucu bir şey. Koyun yününden elde edilen bir madde ama yün dokunuyor. Yani evde halılar bile kaldırıyoruz. Yatak yorgana bırakın. Eğer şiddetli bir atopisi varsa kimsenin bırakıyoruz. Ve şu anda atopi çok yaygın ve gittikçe de artıyor. Geliştikçe de artacak. Şehir yaşantısı oldukça da artacak.
Evet.
Atopik egzamaların iki şekli var. Bir infantil tipi var. Bebek tipi var.
Evet.
Bebek tiplerinde böyle kırmızı yanaklı çocuklar. Eskiden öpme beni diye şeyler, önlükler konulurdu. Öpünce kızarıyor diye. Öyle yorumlandığı için. İnfantil tipinde yanaklılarda bir alerji oluyor böyle. çok iyi onu da konuyu hatırlattığınız için çok önemli bir şey o da. Oradaki etiyoloji daha çok yiyecekler. İnfantil tipinde etiyoloji yiyecekler. Evet. En sık gördüğümüz şey inek sütü. İnek sütü, muz, şeftali, kivi, domates gibi bildiğimiz alerjenler. Orada şöyle gıda alerjen testlerini bir kısım yaptırın diyor, bir kısım yaptırmayın
evet,
diyor.
Evet, onu sormak istedim.
Ben yaptırmıyorum. Ben yaptırmıyorum çünkü kafa evet. daha çok karıştırıyor.
Yani net şöyle, bilgiler çünkü oluşuyor ters mu çıkıyor. Orada yapılan testlerde?
Çıkmıyor, portakal alerjisi var evet. diyor. Yiyor bir şey olmuyor.
Evet.
Yok diyor, yiyor bir şey oluyor. Çünkü ben kozmetikle uğraştığım için gıdalar ve bitkilerdeki bu şeyler çok zor. Yani şimdi portakalın içindeki hangi maddenin alerji yaptığını nereden bulacaksınız?
Evet.
Şimdi bitki öyle bir şey ki ben uğraşıyorum çünkü evet. bitkilerle. Kendim dağdan bitki toplayan birisiyim. O bitkinin yetiştiği toprağa, o bitkinin cinsine, senesine, memleketine, toplanma zamanına, hatta ağacın, güneş gören ve güneş görmeyen ağaçsa tabii, yerdeki dallarındaki oran farklı. Yani bitkilerle portakal alerjisi başka bir suçlu alerji yapıyordur ona. Ama gözlem çok önemli. Annelerin gözlemi çok önemli bir. İkincisi, yani bu evet bitkilerden, yani bir yiyeceklerden sakınalım ama yazık bu çocuk da büyüyecek. Hem bir şey yasakladığınız zaman daha da böyle bir şey oluyor. Ona azar azar verilmesi, seyrek verilmesi desensitizasyon sağlıyor.
Aşılama yani.
Evet,
tabii ki. Unutuyor vücut. Yani onu 3-5 ay böyle kısıtlıyorsunuz. Yani tamamen yasaklayıp ömür boyu çıkarmıyorsunuz. Azaltıyorsunuz muzu mesela. Azaltıyorsunuz. Her gün muz yiyene haftada azıcık veriyorsunuz. Haftada bir. Zaten aşı gibi oluyor. Vücut unutuyor ve bu yiyecek alerjisi 2-3 yaşına kadar devam ediyor. Ondan sonra atopik dermatit yetişkin tipi atopik dermatit olup şekil değiştiriyor. Orada da biraz önce saydığım faktörler ön plana gidiyor. İşte terleme, kuruluk, nem, işte eksikliği, sabunlar, diğer faktörler etki ediyor.
Evet,
alerji konusu çok geniş bir konu.
Çok geniş bir konu.
Saman lezzesi var, gözdeki belirtileri var.
Ya, tabii atopinin bir bölümü. Yani o insan vücudu bütün. Zaten insanı biz kolay olsun diye yaptık. Yoksa derini çıkarıp şeye gardıroba asamıyorsun yani.
Tabii.
Bir bütün. Evet. İç organı da bütün.
Tabii zamanımız da ilerliyor. İsterseniz biraz da deri kanserlerinden de bahsedelim. O da geniş bir konu.
Tabii cilt kanserleri, evet, cilt kanserleri. Şöyle. Cilt kanserini biz hem öğrenim kolaylığı olsun diye hem de ne diyelim zararına göre ikiye ayırmışık. Bir melanomlar ve melanom olmayanlar diye.
Evet.
Çünkü melanom vücut kanserlerinde İçinde belki en hızlı ilerleyenlerinden yani. Diğer vücut kanserlerine göre bile. Çok hızlı yayılan bir şey. Yani benim çok az vakam oldu ama olacak bir buçuk ay önce iki tane vaka birden yakaladım. Şimdi
evet.
onunla ilgili bir de şey kurdum, merkez kurdum. Bilgisayarlı dermatoskopla renk analizi yaparak benlerin ne kadar riskli olduğunu tespit ediyoruz. Yani riske yakın, riskli diye. Benim yıllar önce yakaladığım iki tane melanom var. Şimdi hala sağlar. Çünkü çok erken yakalandı.
Kaç tipi var melanomun?
Melanomun yani süperfisiyel var, akral gibi var ama melanomunda biz iki dönem şey yapıyoruz.
Evet.
Bir horizontal yayılma ve vertikal yayılma fazla Hı. diyoruz. Şimdi horizontal yayılma demek yana doğru yayılma. Vertikal dikine doğru
evet.
yayılma. Horizontal yayılma dönemi mesela lentiginoz melanomları kişi yaşlıysa 10 sene kalabilir. 10 sene böyle yavaş yavaş etrafa doğru ve çok yavaş bir fazdır. Ama vertikal yayılmaya başladığı zaman
evet.
yani tutamazsınız. Hatta bazen karaciğer biyopsisinde, beyin biyopsisinde melanom çıkıyor. Deride arıyorsun melanom bulamıyorsun.
Evet.
Yani çok küçükken yani bizim sınıflamalarımız var. Yani biz o mitotik aktiviteye göre, kalınlığına göre ayarlıyoruz. Breslov sınıflamasına göre 0.75 milimetre sınır. 0.75 milim yani kalınlığı
evet.
tümörün 0.75 milimi geçtiği zaman atlama ihtimali çok yüksek.
O yüzden erken teşhis çok
erken teşhis çok önemli.
Kanser türlerinde olduğu gibi.
Heh, gene burada da önleme. Evet.
Şeyde yana büyüklüğünde ne kadar oluyor?
Yana büyüklüğünde bir şey yok. Bu kadar 4-5 santim bir şeyde hiçbir şey yayılmamış olabiliyor.
Öyle mi?
Evet. O çünkü tümör vertikal yayılıyor.
Şimdi, ama şeyden hatırlıyorum bu Amerika'da ihsas yaparken A, B, C, D, S diye sayarlardı böyle işte.
A, B, C, D onlar şey... tanı kriterleri.
Yani asimetrik olması. Heh,
tanı kriterleri. Yani evet. Sizi uyaracak şeyler.
Evet uyaracak.
Uyaracak şeyler. Yani A asimetri eğer kenarında girintili çıkıntılı varsa bir bende diyor.
Kenarlı bu, sınır border B.
Border irregularitesi.
Evet.
Orada girinti çıkıntı. Bir tarafta böyle bir pseudobot dediğimiz bir çıkıntı varsa hele koyu renkli. Ondan sonra diameter enlargement dediğimiz büyüme.
Evet.
Yani yakın zamanda
orada yarım santim falan diye öğretmişlerdi bize ama.
Yani bir bazen çok ben 2-3 milimlik bende kanser tespit ettim.
Öyle mi?
Ama 1 santimdekilere daha dikkatli bakmak lazım. Evet. Ondan sonra A, B, C, D. C'yi atladık. Color varaya getirsin evet. diye. Yani değişik renk. Değişik mesela renk. Bir kural var. Tek renkli ben asla kötü olamaz.
Renk değişikliğinin olması.
Hayır, tek renkli.
Ama rengin koyuluğu... Evet. Ne şey diyor musun? Mesela düz hepsi aynı renk şeydi ama
şey oluyor. Ama şey, şimdi bak bizim dermatoskopla gördüğümüz bir şey var. Bu derinin girinti papillalarına uyan bir görüntü var şeyde. Biz onlara pattern diyoruz. Yani şekli. Bir A şeklinde olabiliyor ya da globüler şeklinde oluyor. Evet. Retiküler ya da globüler. Yani o benin yapısı retiküler ve globüler bir yapı varsa ve tek renkliyse %100 benin. Orada bir şeyimiz
İyi
yok.
Yani.
İyi huylu diye. Ondan sonra bu renklerin gerilemesi bir de en çok bizi %100'e yakar uyaran bir şey var. Hemen onu almamı sağlayan bende bir yerde açılma. Bu şeyi gösteriyor. Yani vücutla ben arasında bir savaş olduğunu gösteriyor.
Yani yara
yara açılması değil, renk açılması.
Renk açan, evet.
Ve dermatoskopuda da onlara gri white veils diyoruz oralara vadi şeklinde gözüküyor o görünümde. Beyaz vadiler görüyorsan diyor. Oralarda bir vücut lenfositleri melanosit hücreleriyle şey yapıyor. Savaşıyor. Orada melanositleri öldürüyor. Bir şey var yani burada. Hemen bunu çıkar. Evet. İşaretlerden birisi. Niye önemli? Şimdi şu anda hala çok değil. Yani Türkiye'de. Ama artacak. Ama artacak. Evet. Çünkü biraz
en
önce bahsettik.
En az görüleni melanomlar değil mi? Cilt kanserlerinin.
Evet. Sayı olarak en az. Artacak çünkü bunlar böyle aritmetik olarak artıyor. Güneşlenme alışkanlığıyla artıyor.
Evet.
Yaşla artıyor.
Peki şunu soralım. Tabii bizim için seyircilerimiz için o önemli. Bir kişi ne zaman doktora gitmeli? Herkesin vücudunda ben var. Hangi beni ne zaman doktora gidip
yani çok güzel bir soru. Göstermeli. Yani ben kanser şeyi değildir. Tamam mı?
Evet.
Ben kanser rahmetli ama bir bende değişiklik olmaz. Bir bende de A, B, C'de bahsettik ya. Olan bir bende değişiklik olmasa evet. İleri yaşlarda da durduk yere bir şey çıkmasa
evet. Kaç yaşında mesela? Yani 20 yaşında 40,
artık 40'tan sonra 50'den sonra yeni senin bilmediğin bir şey çıkıyor burada.
Evet.
Hala geçen geçen ay başka bir cilt kanseriydi. Çok yavaş yayılan bir cilt kanseri. Bazı söylediler kanser.
Evet.
Ben ölen görmedim şu ana kadar ama çok oyuk olanlar gördüm. 4 yıl ihmal etmiş, 5 yıl ihmal etmiş.
Bu bazal hücreli kanserler genel kanser, cilt kanserleri için en fazla görülen türün oluyor.
Hem öyle hem de gittikçe artıyor. O da şeyle ilgili. Yaşla ilgili, güneşle ilgili, açık tenle ilgili. Ben abone diyorum bazen takılıyorum abone oldunuz diye. 6 ay, 1 sene, 2 senede bir gelen hastalarımız var. Bir geliyor bir tane alıyoruz. 6 ay sonra geliyor başka bir yerden 2 tane alıyoruz. Yani o gün cildin güneş yaşı dolmuş artık. İsteopatli taşmış. Yeteri kadar şey almış. Şimdi iki şeyin zararı sigara ve güneşin kümülatiftir zararı. Bence karbonhidratın da öyle. Evet. Yani değil mi? Çocukluk çağında ve sivilce kullanma bilmem yapıyor ama o 30 yaşında 40 yaşında şeker ve kanser yapıyor. Kümülatif etkisi var. Yani kümülatif etkisini doldurmuş cilt. artık dışarıda çalışan birisi. Benim öyle bir hastam vardı. Kaptandı. Bu tipiktir yazar kitaplarda zaten. Hep açık denizde.
Evet.
Önce balıkçı kaptanı, sonra bu boğazda sefer yapan kaptanlardan. Herhalde ben 5-6 kere plastik cerrah arkadaşım da bir o kadar kere şey aldık. Ya yüzünün şekli bozulmuştu. Yüzünü ve burnunun. Dudakları evet. Şekli. Dudağından 2-3 defa aldık. Yanaklarından aldık. Burundan aldık.
Onlar daha çabuk metastaz yapabiliyor galiba değil mi? Dudak.
Tabii yeri de. Olan, bir de dediğimiz gibi şeyler var. Melanom olmayan kanserleri biz bazasölliler, skomaz hücreliler, çok nadir gören kaposis sarkomu, lenfomalar onlar çok çok nadirler.
Evet.
Ama bunlarda bazasölliler sık görülür. Öldürmese de şu özelliği var. Bazen gözün dibinde 1 milim, 2 milimlik bir nodül.
Evet.
Yani bunu kişi göstermesi lazım. Bana gelenlerin belki binde biri bazasölliler olacak. Ama onu erken yakaladığımız zaman o kişiyi ne yapıyoruz? Gözünün deformasyonunu önlüyoruz. Buradan bir 2-3 milimlik bir şeyin çıkarılması başka, 1 santimlik bir şeyin çıkarılması. Göz kapağından 1 santimlik bir şey çıkarırsanız orayı artık nasıl kapatacaksınız?
Evet.
Tabii. Yani kişinin yeni çıkan birisi, hele belli bir yaşı geçtiyse, ailede bir şey varsa, böyle bir öykü varsa, yatkınlık varsa, kendinde daha önce olmuşsa, bunların çok basit bir şey de olabilir. Göstermesi lazım. Erken özellikle melanomdur. Melanom da öyle. Bazen basit bir eksizyon. Benim en erken melanomum 24 yaşındaki bir hostes hanımdı. Çok şaşırdık tabii ki. 24 yaşında ama çok fazla güneşlenme
evet.
hikayesi olan birisiydi. O 2-3 ay önce 5-6 sene önce almışım. Kalçasında başka bir displastik nevüs tanısıyla geldi. Onlardan da bahsettim. Displastik benler. Yani kötüleşmeye meyilli benler diyelim.
Evet.
Bu da ailevi bir şey. Genellikle gövdede çok sayıda düz ve alaca renkli, yani birkaç renkli junctional nevüs diyoruz biz ona. Yani tam deri birleşkesinde, yani üst ve alt derin birleşkesinde melanositik aktivitesi yüksek benlerdir. Bunların kötüleşme oranı yüksektir. Bunların güneşten etkilenmesi yüksektir. Bunları biz fotoğraflıyoruz. Evet. Takip ediyoruz şeyine göre. Yani gördüğümüz tehlikeye göre 6 ayda bir, 1 senede bir çağırıyoruz. Eski fotoğraflarla kıyaslıyoruz. Yeni bir şey çıkmış mı? Eski bir ben büyümüş mü? Şekil değiştirmiş mi? Ya da bu kadar strese girmeyecek bir iki tanesi. Ben tavsiye ediyorum. Şunları alalım. Sen de rahat et. Kafan hep orada kalmasın. Çünkü benleri halk arasında bir şey var. Şehir efsanesi mi diyelim, benlere dokunulmaz diye bir laf var. Dokundurma. Biz şimdi diyoruz bunu alalım, kötü bir şey. Hemen komşular ya da aileden biri diyor ki buna dokundurma sakın.
Cerrahi yöntemler dışında başka tedavileri var mı genel olarak cilt kanserlerinin?
Cerrahi tedaviler dışında başka yöntemler var. Özellikle fotodinamik tedavi dediğimiz metot var. Ben bir zamanlar uyguladım. Fotosensitizer bir maddeler. Şu anda porfirin cinsi bir madde uygulanıyor. Protoporfirin gelişiyor, dönüşüyor. O da ışığı çok tutuyor biliyorsunuz.
Evet.
Ona ondan sonra ışık tutuyorsunuz. Kırmızı ışık tutuyorsunuz, mavi ışık tutuyorsunuz. Ya da şimdi güneşe çıkarılıyor. Güneşte orası etkileniyor. Bu maddeyi kanserli hücreler daha fazla tuttuğu için onlar daha fazla ölüyor. Cilt kanseri, yaygın cilt kanseri olanlarda ya da aktinik keratozu olanlarda. Çünkü yaşlı nüfusu Avrupa'nın daha fazla olduğu için orada daha çok kullanılıyor. Bir tane değil lezyon. Şimdi elektromanyetik radyasyona baktığımız zaman
evet.
Gamma ışınları, X ışınları, ultraviyole, görünen ışın, infrared. Yani ultraviyole ve X ışınların kanserojen etkisi var dalga boyuna göre.
Evet.
Görünen ışının yok diyorlar ama şimdi şüphelenenler de var. Şüpheleniyor şu anda. O da mı zarar veriyor diye şu anda. Çünkü bazı deliller cildi yıprattığını, en azından kırışıklıkları arttırdığını düşünüyoruz. Ama infraredlerin kanserojen etkisi daha bilinmiyor.
Evet.
Yani o yüzden infraredler kullanılıyor şeyde, tedavide.
Evet.
Porfirini tutanlar ultraviyole ışınlarını tutmuyor. Mavi ışığı ya da kırmızı ışığı daha çok tutuyor. kırmızı ışığı tutuyor. Onlarla ya da güneş ışığında. Ben daha önce güneş ışığıyla da tutmuştum o hastaları ve akne tedavisinde de kullandık şeyi. Bu fotodinamik tedavi. Evet. Gene amaç şeydi, yağ bezleri daha çok bu porfürünü emiyor. Biz yağ bezlerini dışarıdan tahrip edelim. Faydası oluyor. Faydası oluyor ama bir öbür böyle A vitamini hapı kadar değil. Çok yapmak gerekiyor. O da böyle zahmetli bir şey. Kızarıklık, yaralar oluyor. Soyulma oluyor ciltte.
Evet.
Bazı tedaviler mesela kriyoterapi. Erken yakalarsanız erken baza sölüleri 1-2 milim. Sadece kriyoterapi. Zaten bu deriye fazla penetre olan bir şey değil. Sadece kriyoterapi. Ya sadece elektrokotarı. Yeter ki erken tespit et.
Dondurarak ve yakarak.
Dondurarak ya da yakarak. Zaten 1-2 milimlik bir şey.
Evet.
İz bile kalmıyor. Ama squamous hücrelerde öyle değil. Squamous hücreler atlayabiliyor kişi ve hızlı yayılıyor. Yani bir bazosellerin 1 santimetre olması 3-4-5 yıl gerekir. Yani bana diyor 2 aydır, 3 aydır var diyor. Ben diyorum 4-5 yıldır var burada. İşte bir tavuk gagalamış diyor, bir şey çıkmıştı ben yaptım. Herkesin bir hikayesi oluyor.
Evet.
Ve bu kendini savunma mekanizmasıyla boş veriyor yani. Bir yere çarpmıştım diyor. Ama squamous hücrelerde o kadar bir iki ay içerisinde oluyor. Hızlı büyüyor. Onu biz daha çok böyle şeyde görüyoruz. Ya vücutta da görüyoruz ama daha çok alt dudakta.
Evet.
Güneşin tesiriyle ve sigarada tabii ki faktörlerden birisi. İnfraredden bahsettik. Şeyden, görünmez ışıktan. O internette de dolaşan resimler var. İki yüzü arasında neredeyse 20 yaş fark var.
Evet.
Skin damage diye yazıyorum. Sun damage diye yazınca hemen o çıkıyor. Bir tane şoför amca var. 80 yaşında kadar bir adam. 30 sene tır şoförü yapmış. Çok açık tenli.
Güneş hep yandan almış.
Evet. Yani oradan ala ala 30 sene 40 senelik tır şoförlüğünde yani iki yüzü arasında ve bu ultraviyole de değil. Normal görünen ışık alıyor.
Evet.
Çok fark var ikisinde. Yani şu anda biz en azından şey için bu kırışıklıklar, lekeler için görünen ışığında yani otoviyol ışığında zararlı olduğunu biliyoruz.
Süremizin sonuna yaklaştık herhalde. Evet.
Geldin mi? Çok çabuk geçti.
Anlatmak istediğiniz
çok şeyler var.
O zaman ikinci bir defa siz evet, konuk olarak alalım. Detaylı anlatın.
Tekrar ağırlayalım. Hakikaten çok konu var konuşacak.
Yani şimdi şöyle dermatoloji zaten çok geniş bir
dal.
Yani dermatologun cerrahisi var, kozmetiği var artık.
Evet.
Bu anti-aging'i var.
Evet.
Anti-aging önleme ve tedavi onların metotları var. Ben arkadaşlara diyorum çoğuna artık hepimiz yaşlılarla uğraşıyoruz. Yani hepimiz bir geriatri doktoru olduk. Gözcü sen katarakla uğraşıyorsun yaşlı hastayla. Sen dahiliyeci tansiyonla kalple uğraşıyorsun hastayla. Ben de hep cildin yaşlılık şeylerine uğraşıyorum. Yaşlılar uzanınca hastalıklar da artıyor. Bir konuştuk, yiyeceklerin de bu etkisi var.
Evet.
Tehlikeli bir şekilde gidiyor. Ben bitirmeden onu da söyleyeyim. Geçen hafta okudum, Sağlık Bakanlığı verisi diyabet oranı bir yılda %13 artmış. Korkunç bir rakam. Korkunç bir rakam. Lütfen şehirli insanlar, yani bizim gibi böyle oturarak çalışan, fazla koşturmayan, araba, asansör, klima, kalorifer lüksünü yaşayan insanlar lütfen ekmek tüketmesin.
Ekmek çok önemli. Sağlığın olumsuz etkilenmesi
açısından. Yani karbonhidrat olarak önemli. Bir şeyi kısmamız lazım. Evet. Kısabileceğimiz tek şey o bence. Çünkü protein de kısamayız, yağı da kısamayız. Onlar vücudun yapı taşı, demiri ve çimentosu.
Tatlıları da kısabiliriz.
Tatlı ve karbonhidratlar.
Tatlıyı zaten saymıyor. Yok. Tatlıyı zaten çıkarıyor.
O grupta değil tatlı.
Tadımlık ya belki.
Doğru.
Çok teşekkür ederiz
ben
Metin
teşekkür
Bey.
Ederim.
Gerçekten her konuda çok detaylı tarifleriniz oldu. Biz ikinci defa sizi konuk olarak alalım o zaman inşallah.
Ya,
falan.
İnşallah, inşallah.
İnşallah. Teşekkür
evet.
ederiz.
Çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten ben çok bilgilendirici oldu. Önce beslenmenin cilt ve bütün sisteme etkisiyle
başladık. Ben şunu söyleyeyim. Evet. İnsan vücudu bir tanedir. Yani tektir.
Evet.
Yani ayırmak doğru değil cilt ve beyin diye. Birine zarar veren mutlaka öbürüne de zarar verir. Biz şu anda fark edemesek bile.
Sonra alerjiye bağlı hastalıklardan bahsettik.
Evet.
Sonra cilt kanserlerinden bahsettik. Tabii ki bahsedecek çok konular var. İnşallah tekrar ağırlamak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşamki konuğumuz Sayın Uzman Doktor Metin Oğuz'du.
Gelecek hafta yine değerli bir uzman hekim arkadaşımızla birlikte olmak üzere Pınar Hanım'la sunduğumuz yaşam ve sağlık programında herkese iyi geceler diliyoruz.
İyi geceler diliyoruz.